Ayrım 9.
Üçüncü kişi elindeki merdane ile bu top halindeki hamurları iyice yassıttıktan sonra usta bir el hareketiyle dördüncü adama fırlatıyordu. Bu sonuncusu çimento zeminde açılmış bir çukurda duruyordu. Yalnızca başı, omuzları ve kolları görünüyordu. Hemen yakınındaki fırının sıcaklığından korunması için çevresi paçavralarla sarılıydı adamın. Hep aynı yavaş hareketlerle pişmiş lavaşı dışarı alıyordu. Aksi gibi o gün sıramızın gelmesi her zamankinden uzun sürdüğünden Moody'nin tepkisi beni ürkütüyordu. Sonunda sıra bize geldiğinde parayı yere bıraktık ve sıcacık lavaşı öylece paket edilmeden aldık. Eve yaklaşırken Mehtap'a, babasına Hamit'ten ve telefon görüşmemizden söz etmemesini söyledim. Aslında bunu söylemem bile gereksizdi. 5 yaşındaki küçücük kızım düşmanla dostu ayırt etmesini çoktan öğrenmişti. Moody basit bir alışverişin bu kadar uzamasından kuşkulandı. Telaşa kapılmadım. Yalanım hazırdı. Fırının birinde bitmez tükenmez bir kuyrukta uzun süre beklediğimizi, tam sıra bize geldiğinde ekmeğin bittiğinin söylendiğini, bunun üzerine bir başka fırın aramak zorunda kaldığımızı anlattım. Anlattıklarımdan mı kuşkulandı yoksa elçiliğin mektubu mu tepesine attırdı bilemiyorum ama gerçek şu ki Moody sonraki günlerde çok daha öfkeli, kuşkulu ve sinirli davranmaya başladı. Annemin yazmış olduğu bir mektup başımı iyice belaya soktu. Moody ailemden ve dostlarımdan gelen bütün mektupları ortadan yok etmişti ama bu kez nasıl olduysa üzerinde annemin el yazısı bulunan açılmamış bir zarfı getirip önüme koydu. İran'da bulunduğum süre içinde ilk kez görüyordum annemin yazısını. Moody yere yanıma oturup ensemden bakarak benimle birlikte mektubu okudu. Sevgili Betty, sevgili Mehtap, sizleri ne çok merak ettiğimizi bilemezsiniz. Siz yola çıkmadan önce rüyamda Moody'nin sizleri oraya götürdüğünü ve geri dönmenizi engellediğini görmüştüm. Araya girmek istemediğimden sana bu düşten hiç söz etmedim. Şimdi yine kötü bir düş gördüm. Bir bomba patlıyor ve Mehtap'ın bir bacağı kopuyordu. İkinizden birinin başına böyle bir şey gelecek olursa sorumluluğu ona aittir. Hep onun suçu. Moody elimden mektubu kaptı. Baştan sona deli saçması diye bağırdı. Onlardan gelen mektupları bundan böyle vermeyeceğim sana. Onlarla bir daha hiç konuşamayacaksın. Sonraki günler alışveriş sırasında yanımızdan hiç ayrılmadı. Hamit'in mağazasının önünden her geçişimizde sırtımdan aşağı soğuk terler boşanıyordu. Son zamanlarda Moody İran'ın dışında da bir dünya olduğunu unutmuş gibiydi. Ama bu sorumsuzluğu dünyanın ta öbür ucundan yetişip onun yakasına yapışacaktı. Amerika'dan ayrılmadan önce Moody çılgınca para harcamıştı. Bana hiç sözünü etmeden kredi kartıyla 4000 doların üstünde harcama yaparak akrabalarına armağanlar almıştı. Detroit'teki ev için bir kira anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre ayda 600 dolar ödenmesi gerekiyordu ama evde kimse olmadığından bu para ödenmiyordu. Bunun dışında ek masraflar vardı. Ayrıca vergi dairesi de bizi arıyordu. Moody'nin kazancı yerindeyken biriktirmiş olduğumuz paralar bankada duruyordu. Moody İran'a gelmeden önce büyük bir olasılıkla bu paranın büyük bir bölümünü çekmiş olacaktı ama beni kuşkulandırmamak için mal varlığımızı satışa çıkaramamıştı. Değerli eşyalarla dolu bir evimiz ve 2 tane de arabamız vardı. Ayrıca Corpus Christi'de kiraya vermiş olduğumuz bir evimiz daha vardı. Bankada birikmiş paramız 10.000 doların üzerindeydi. Moody bütün varlığımızı İran'a getirmek için kararlı görünüyordu ama benim dış işlerine bunun tam aksine talimatlar yolladığımdan habersizdi. Amerika'da ödemekle yükümlü olduğu tutarlar umurunda bile değildi. Bundan böyle parasının bir kuruşunun bile Amerikan hazinesine girmeyeceğinden söz ediyordu. Onlara vergi ödemem diye kafa tutuyordu. Aldıklarıyla yetinsinler, artık benden para koparamazlar. Böyle tepeden atmakla birlikte hesaplar ödenmeyince başına geleceklerin de pek güzel bilincindeydi. Alacaklılar borcu faizi ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edeceklerdi. Her geçen gün varlığımız biraz daha eksilmiş oluyordu böylece. Söyle annenlere her şeyimizi satıp parayı bize yollasınlar diye söyleniyordu. Sanki bu parasal açığa ben neden olmuşum da bunu düzeltmek de aileme düşermiş gibi. Moody'nin eli kolu bağlanmıştı tam anlamıyla. Her geçen gün Amerika'ya dönüş olasılığımız zayıflıyordu. Kendi yaşamıyla birlikte bizimkini de onarılmaz bir biçimde Arap saçına çevirmişti. Amerika'ya dönecek olsa alacaklılar yakasına yapışacaklardı. Üstelik benim kendisini boşayacağımı da biliyor olmalıydı. İran'da ise tıp diplomasının hiçbir geçerliliği yoktu anlaşılan. Böyle olduğu için de gitgide hırçınlaşıyor, çevresindekileri kırıp geçiriyordu. Mehtap ile ondan uzak kalmaya bakıyorduk. Moody'nin huzursuz bakışları büyük bir tehlike belirtisiydi. Yapı işçileri komşu evde kanalizasyon onarımına başlayınca bizim evde 2 gün su akmadı. Bir anda bulaşık tepeleme birikti ve işin en kötüsü yiyecekleri yıkayamadığım için yemek pişiremez oldum. Yakınmalarımı duyan Mamal ertesi akşam bizi bir lokantaya götürmeye söz verdi. Moody'nin ailesinde dışarıda yemek yeme alışkanlığı olmadığından büyük bir olaydı bu. Ertesi akşam mutfakta yemek hazırlığı yapmak yerine Mehtap'la birlikte koşullar el verdiğince bakımlı olabilmek için uğraştık. Mamal işten döndüğünde biz hazırdık. O ise keyifsiz ve yorgundu. Hayır çıkmayacağız diye homurdandı. Yine taraf. Mehtap da benim kadar bozulmuştu. 40 yılda bir çıkan bu olasılığı kaçırmak istemiyorduk. Taksi çağırıp biz kendimiz çıkalım diye önerdim Moody'ye. Üçümüz birlikte sofada oturuyorduk. Hayır çıkmayacağız diye yanıtladı. Ne olursun? Hayır, onların evinde oturuyoruz. Onları bırakıp gidemeyiz. Çıkmak istemediklerine göre bir şeyler pişir de yiyelim. Öylesine düş kırıklığına uğramıştım ki sağduyum uçtu gitti. Durumumun güçsüzlüğünü unutarak içimdeki hıncı dışarıya vurmadan yapamadım. Dün bu akşam dışarıda yiyeceğimiz söylenmişti. Şimdi ise Mamal gitmek istemiyor diye söylendim. Mamal o anda bütün sıkıntılarımın sorumlusu olmuştu gözümde. Zaten İran'a gelme düşüncesi de ondan çıkmamış mıydı? Detroit'teyken sırıtan bir yüzle Moody'nin bizi İran'da tutmasına, ailesinin asla izin vermeyeceğini söylediğini anımsadım birden. Oturduğum yerden kalktım. Yerde oturan Moody'ye tepeden bakarak "Zaten Mamal yalancının teki," diye bağırdım. Moody korkunç bir öfkeyle yerinden sıçrayarak "Sen Mamal'a nasıl yalancı dersin?" diye haykırdı. Derim işte yalancı o, sen de öylesin. Durmadan bir şeyler uyduruyorsunuz. Birden Moody'nin sağ şakağıma indirdiği yumrukla soluğum kesildi. Neye uğradığımı anlayamadan yan tarafa doğru tökezledim. Acıyı hissedemeyecek kadar sersemlemiştim. Mehtap'ın dehşet dolu çığlıklarını ve Moody'nin öfkeyle bağırmasını duyan Mamal'la Nesrin'in durumu anlamak için içeri girdiklerini görebildim. Tavan tepemde dönüyordu. Tökezleyerek yatak odasına doğru ilerledim. Moody'nin öfkesi geçinceye kadar kapanmayı umuyordum orada. Mehtap da haykırarak ardımdan geldi. Mehtap'la birlikte odanın kapısına ulaştığımızda Moody de arkamızdan yetişti. Mehtap aramıza girmeye çalışırken babası onu öyle bir itiş itti ki küçücük bedeni olanca hızla duvara çarptı ve çocuk acıyla bağırdı. Bu kez ben ona doğru atılmak istedim ama Moody beni yakaladığı gibi yatağın üstüne fırlattı. İmdat diye bağırdım. Mamal kurtar beni. Moody sol eliyle saçlarıma yapıştı. Sağ eliyle de ver yansın başıma yumruklar indiriyordu. Mehtap yerinden doğruldu ve bana doğru atıldı. Ama babası bir kez daha itti onu. Elinden kurtulmak için debeleniyordum ama benden çok daha güçlüydü. Avucuyla yanağıma bir tokat indirdi ve geberteceğim seni diye bağırdı. Tekmeleyerek elinden kurtulur gibi oldum. Tam kaçmak isterken sırtıma bir tekme yedim. Bel kemiğimde hissettiğim acıyla her yanım uyuştu. Mehtap köşede hıçkırarak ağlıyordu. Bense onun pençesindeydim. Koluma asılıyor, saçlarımı çekiyor, yüzümü tokatlıyordu sürekli. Hiç durmadan "Seni geberteceğim, geberteceğim!" diye bağırıyordu. "İmdat!" diye haykırdım birkaç kez. "Yardım edecek kimse yok mu?" Mamal'ın da Nesrin'in de araya girmeye niyetleri yoktu. Olayı duymuş olmaları gerekirken Rıza ile Esey de görünmemişti ortada. Bu işkencenin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Bayılsam, gebersem de kurtulsam diye bekliyordum. Vuruşları yavaşladı, soluk almak için ara verdi ama beni sımsıkı yatağa bastırmayı sürdürüyordu. Uzaklardan Mehtap'ın hıçkırıklarını duyuyordum. "Dayıcan," dedi biri sakin bir sesle kapının ağzında. "Dayıcan," Mamal'ın sesiydi bu, sonunda gelmişti. Moody başını kaldırdı. Sakin sesle kendine gelir gibi olmuştu. "Dayıcan," diye yineledi Mamal. Yavaşça Moody'yi benden ayırarak dışarıya çıkardı. Mehtap bir koşu yanıma geldi ve başını kucağıma gömdü. Acımızı fiziksel acıdan çok içimizi yakan acıyı paylaştık. Uzun süre konuşamadık, soluk almadan ağladık. Tüm bedenim darmadağın olmuş gibiydi. Moody'nin yumruklarıyla başımda 2 kocaman yara açılmıştı. Oldukça kötü görünüyordu. Kollarım ve sırtım ağrıyordu. Bacaklarımdan biri öylesine zedelenmişti ki birkaç gün topallayacaktım kuşkusuz. Yüzümün ne durumda olduğunu merak ediyordum. Birkaç dakika sonra ayaklarının ucuna basarak Nesrin odaya girdi. Tepeden tırnağa erkeğine boyun eğen kadın örneğiydi. Sol eliyle başındaki çadırını tutarak yanıma yaklaştı ve yatağa ilişti. "Ne olur üzülme," dedi bana sarılarak. "Geçti, bitti." "Ne geçti, ne bitti?" diye yüzüne bakarak sordum. "Beni böyle dövmeye ne hakkı var? Seni geberteceğim diye bağırmaya ne hakkı var?" "Seni öldürecek falan değil," dedi Nesrin. "Ama öldüreceğini söyledi. Neden yardım etmediniz? Neden bir şeyler yapmadınız?" "Biz karışamayız," dedi, beni rahatlatmak için elinden geleni yapmaya, kurallara uyulması gerektiğini anlatmaya çalışarak. "Dayıcana karşı gelemeyiz." Mehtap da gözyaşlarıyla dolu gözlerini iri iri açarak söylenenleri anlamaya çalışıyordu. Birden ağrıyan sırtımdan aşağı soğuk terlerin aktığını hissettim. Ya gerçekten Moody beni öldürseydi? Mehtap'a ne olacaktı o zaman? Onu da öldürmeyecekti ya. Yoksa çocukluğunun verdiği esneklikle bu deliliğe boyun mu eğecekti Mehtap? Nesrin gibi, Esey gibi gençliğini, zekasını ve güzelliğini bu kara çadırların altında gizleyecek miydi? Yoksa Moody onu yeğenlerinden biriyle evlendirip dayak yiyen, özürlü ve biçimsiz çocuklar doğuran bir kadın haline mi getirecekti? "Biz dayıcana karşı gelemeyiz," diye yineledi Nesrin. "Ama artık hepsi geçti. Bütün erkekler böyledir." "Hayır," diye karşı koydum. "Bütün erkekler böyle değildir." "Hepsi böyledir," diye ısrar etti Nesrin. "Mamal da bana yapıyor bunu. Rıza da Ese'ye yapıyor. Bütün erkekler böyledir. Daha neler gelecekti acaba başımıza?" Günlerce evin içinde süründüm. Alışverişe gidecek gücüm bile kalmamıştı. Ayrıca bu halimle kimsenin beni görmesini de istemiyordum. Rusarimi örtsem bile yüzümdeki çürükler görünüyordu. Mehtap babasından daha da uzaklaşmıştı. Geceleri uykusunda için için ağlıyordu. Günler gerilim içinde geçiyordu. Moody aksi ve kavgacıydı. Mehtap'la korku içindeydik. Gitgide artan umutsuzluğumuz dayanılmaz bir hal almıştı. Her tarafıma indirdiği acımasız yumruklar baş başa olduğumuz tehlikenin bir göstergesiydi. Gerçekten de Moody tepesi attığında beni de kızını da öldürebilecek kadar deliydi. Özgürlük tasarılarımı uygulamaya kalkmak güvencemizle oynamak olacaktı. Yaşamımız Moody'nin ellerindeydi. Ne zaman onunla tartışmam, konuşmam ya da ona bakmam gerekse kararım kesinleşiyordu. Artık onu çok iyi tanıyordum. Gaddar yapısının farkına birkaç yıl önce varmıştım. Kendime acıyarak bunun böyle olacağını biliyordum demek istemesem de geçmiş ister istemez gözümün önünde canlanıyordu. Keşke Tahran'a doğru yola çıkmadan önce sağduyumun sesini dinleseymişim. Bunu her aklıma getirişimde biraz daha kapana kıstırılmış hissediyordum kendimi. Bizi buralara sürükleyen maddi, yasal, duygusal, hatta tıbbi nedenleri sıralayabilirdim. Talihin kara mizahıydı bu. Ona özgürlüğünü sağlayacağımı umarak Mehtap'ı İran'a getirmiştim. Mehtap'ı İran'da nasıl tehlikeden uzak tutabilirdim? Çok zordu bu. Moody canı istediğinde sevecen davranabiliyordu bize. Ama aklı dengesizliği kaçınılmaz olarak ve sık sık su yüzüne çıkacaktı. Bu kesindi. Mehtap'ın hayatını kurtarmaya çalışmakla onu tehlikeye sokabilirdim. Bu tehlikeyi daha yeni yaşamıştık. Moody'nin vahşiliği beni sindireceğini aksine güçlendirmişti. Gündelik işlerimi yerine getirirken kafamın içinde yalnızca tek bir düşünce, tek bir amaç vardı. Mehtap kararımı daha da güçlendiriyordu. İkimiz baş başa banyodayken iç çekerek bana onu babasından uzaklaştırıp Amerika'ya geri götürmem için yalvarıyordu. "Amerika'ya nasıl gideceğimizi biliyorum ben," dedi bir gün. "Akşam babam uyuduğunda yavaşça evden çıkıp havaalanına gideriz. Bir uçağa atladığımız gibi Amerika'ya kaçarız." 5 yaşındaki biri için yaşam ne kadar basitti. Aynı zamanda da ne kadar karmaşıktı. Sürekli dua ediyorduk. Yıllardır kiliseye gitmiyordum. Ama Tanrı'ya olan inancımı hiç yitirmemiştim. Bizi hangi nedenle bu durumlara düşürdüğünü bilmiyordum ama ondan medet umuyordum. Bir yardım Hamit'ten geldi. Hani şu erkek giysileri satan dükkan sahibinden. Dayak olayından bir süre sonra dükkana uğradığımda "Size ne oldu böyle?" diye sordu. Olanları anlattım. "Delirmiş olmalı," dedi. Sonra sakin ve kararlı bir sesle "Nerede oturuyorsunuz?" diye sordu. "Oraya kocanızı sindirecek birini gönderebilirim." Bu da bir olasılıktı ama gerçekleşecek olursa gizli dostlarım olduğu konusunda uyarılmış olurdu Moody. Sağlığıma yeniden kavuştuktan ve dışarı çıkmaya başladıktan sonra her fırsatta Hamit'in dükkanına uğrayarak elçilikten Helen'i arıyor, Bu arada yeni dostumla da dertleşiyordum. Hamit bir zamanlar Şah'ın ordusunda askermiş. Şimdi ise durumdan oldukça hoşnutsuzdu. İran halkı devrim istedi, dedi bir gün. Sonra Ayetullah rejiminin yarattığı sokaklarda asık yüzlerle dolaşan insanları göstererek ama istedikleri bu değildi, diye ekledi. Hamit'in de derdi ailesiyle birlikte ülke dışına kaçmaktı. Ama bu işe kalkışmadan önce yoluna koyulması gereken pek çok şey vardı. İşini bir başkasına devretmesi, malını mülkünü satması ve bir takım önlemler alması gerekiyordu. Ama geçmişi yakasına yapışmadan önce kaçıp gitmeye kararlı görünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güçlü dostlarım var, dedi bana. Benim için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de ona ailemin ve arkadaşlarımın benim için ellerinden geleni yaptıklarını söyledim. Ancak anladığım kadarıyla resmi kanallardan pek bir sonuç elde edilemeyecek gibiydi. Hamit'in telefonunu kullanabilmek de bir yardımdı. Elçilikten aldığım haberler hiç de iç açıcı değildi ama yine de yurdumla olan tek bağlantıydı. Hamit bir başka noktayı daha anlamama yardımcı olmuştu. İran'da hala batılı yaşam tarzını beğenen ve hükümetin Amerika'ya düşmanca yaklaşımını kınayan insanlar bulunduğunu bana açıklayan ilk insandı o. Günler geçtikçe Moody'nin övündüğü kadar söz sahibi olmadığını görüyordum. Hekim olarak İran'da çalışabilmesi için alması gereken lisans bir türlü kendisine verilmiyor, o da bunun peşine pek düşmüyordu. Amerika'da gördüğü eğitim çoğu kez ona bir ayrıcalık tanıyordu ama Ayetullah rejiminin resmi kanallarında bu eğitim bir ön yargıya yol açıyordu. Ailede de öyle lider kimliği taşımıyordu. Kendinden yaşlı akrabalarının yanında gençlerden biriydi yalnızca. Üstelik ailesinin gereksinimlerini de yerine getiremiyordu. Aslında bu durum benim işime yarıyordu. Başlangıçta ilk iki hafta süreyle akrabaların gözleri önündeydik. Şimdi ise bizi merak ediyorlardı. Birçoğu bizi daha sık görmek istiyordu. Moody de bizleri sonsuza tek gözlerden uzak tutamayacağının bilincindeydi. Büyük saygı duyduğu hakim ağanın akşam yemeği davetini bile söylene söylene kabul etti. Birinci kuşaktan yeğendiler onunla ve karma karışık soy ağacında aynı kökten geliyorlardı. Örneğin hakim ağanın kız kardeşinin oğlu Esey'in kız kardeşiyle evliydi. Moody'nin ablasının kızı ise Esey'in erkek kardeşiyle evlenmişti. Havaalanında tanıştığımız Ziya Hakim de hakim ağanın yeğeniydi. Kısacası bir değil üç yerden akraba oluyorlardı. Hakim hanım yani karısı da Moody'nin yeğeniydi. Zincirleme bağlar böylece sonsuza dek uzayıp gidiyordu. Bütün bu bağlar saygı gerektiriyordu. Ama hakim ağanın saygınlığının asıl nedeni onun hem bir sarıklı hem de Şah'ın sarayı yakınlarındaki Niyavaran Mescidi'nin baş imamı olmasından ileri geliyordu. Aynı zamanda Tahran Üniversitesi'nde din dersleri veriyordu. Önde gelen İslami kitap yazarlarındandı ve hem kendisinin hem de Moody'nin dedesi olan Taatiye Hakim'in kaleme almış olduğu birçok eğitici kitabı Arapçadan Farsçaya çeviriyordu. İslami devrim sırasında Şah'ın sarayını ele geçirme görevini başarıyla sonuçlandırdığı için Newsweek dergisinde resmi bile çıkmıştı. Hakim Hanım Mekke'ye hacca gitmiş olduğundan Bebe Hacı ünvanıyla da anılıyordu. Moody hakimlerin davetini geri çeviremezdi kuşkusuz. "Siyah çadırını giyeceksin," dedi bana. "Yoksa onların evine ayak basamazsın." Tahran'ın kuzeyinde seçkin bir bölge olan Niyavaran'daki evleri modern ve büyüktü. Ancak içindeki eşyalar yok denilecek kadar azdı. Evden çıktığım için sevinçliydim ama üstümdeki boğucu giysiler ve bir başka sarıklıyla can sıkıcı bir akşam yemeği beklentisi keyfimi kaçırıyordu. Moody'den birkaç santim uzun boylu olan hakim ağa, kır düşmüş sakalı ve yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesiyle ince yapılı zarif bir erkekti. Tepeden tırnağa siyahlara bürünmüştü. Başındaki sarığı bile siyahtı. Şimdiye dek gördüğüm sarıkların hepsi beyazdı. Hakim ağanın sarığının siyah olması onun peygamber soyundan geldiğinin göstergesiymiş. Konuşurken gözlerini gözlerimden kaçırmaması dikkatimi çekti. "Neden çadır giydiniz?" diye çevirdi Moody söylediklerini. "Zorunlu olduğunu sanıyordum." Moody onun yorumlarından rahatsız olmuşa benziyordu ama söylediklerini yine de çevirmeyi sürdürdü. "Bu çador ile rahat edemezsiniz. Çador İslami bir giysi değildir. Farsların giysisidir. Benim evimde bunu giymek zorunda değilsiniz." Hakim ağayı sevdim. Amerika'daki ailem hakkında sorular sordu bana. Bunu yapan ilk İranlıydı. Ona babamın kanserden ölmek üzere olduğunu açıkladım ve onu olduğu kadar annemle oğullarımı da çok merak ettiğimi anlattım. Anlayışla başını sallıyordu. Aile bağlarına önem veren bir insandı. Moody kendine özgü duygusallıktan uzak tutumu ile bir sabah, hiçbir ön hazırlık ve alıştırmaya gerek duymaksızın damdan düşer gibi, "Bugün okula başlıyoruz Mehtap," dedi. O kadar şaşırdık ki ikimiz birden ağlamaya başladık. Bizi en çok korkutan birbirimizden ayrılmak zorunda kalmamızdı. "Yollama onu," diye yalvardım. Ama Moody kararlıydı. Mehtap'ın bu yaşantıya uyum sağlayabilmesi için okula başlamak zorunda olduğunu söyledi. Oradaki çocuklarla anlaşacak kadar Farsça'da öğrendiğine göre bu ilk adım atılacaktı. Daha önce gidip gördüğümüz özel okuldan yanıt beklemekten yorulduğundan Ferri adındaki öğretmenlik yapan bir yeğeni resmi bir ilkokulun anaokulu bölümüne Mehtap'ın kaydını yaptırmıştı. "Anaokullarında kayıt için yer bulmak çok zor," dedi. Neyse ki Ferri bu işi başardı. "Ben de sizinle birlikte gelmek istiyorum," dedim. Nasıl olduysa buna karşı koymadı. Kuzey dağlarından esen soğuk sonbahar rüzgarına karşı korunmak için sıkıca giyinerek evden çıktık ve Mamalların evinden Şeriati sokağına saparak ana caddeye vardık. Turuncu taksilerden birini durdurduk. Yarım düzine İranlının yanına sıkışarak 10 dakika uzunluktaki okula vardık. Zeynep Medresesi dışarıdan bir kışlaya benziyordu. Koyu yeşile boyanmış bu çimento sıvalı okuldaki kız öğrenciler siyah ya da koyu yeşil giyinmişler, yüzlerini ve başlarını rusaliri ile örtmüşlerdi. Mehtap'la birlikte Moody'nin arkasından karanlık bir koridorda yürüyorduk. Kadın kapıcı Moody içeri girince telaşlandı. Burası bir kızlar okuluydu. Aceleyle başvuru odasının kapısına vurdu. Kapıyı araladı ve içeriye bir erkeğin girmek üzere olduğunun haberini verdi. Başvuru odasında Mehtap'la korku içinde beklerken Moody okul müdüresiyle konuşmaya başladı. Müdüre çadırına sımsıkı bürünmüştü. Konuşurken Moody ile göz göze gelmemek için ısrarla yere bakıyor, arada bir bakışlarını bana yöneltiyordu. Birkaç dakika sonra Moody bana dönerek, "Senin pek mutlu görünmediğini söylüyor," diye homurdandı. Bakışları güçlük çıkartmamı emrediyordu. Ama bir kez daha karşı koyma gücünü bulabildim kendimde. Ve "Bu okul hoşuma gitmedi," dedim. "Önce kızımın sınıfını görmek istiyorum." Moody söylediklerimi müdüreye çevirdi. "Müdüre Şahin Hanım sınıfı sana gösterecek," dedi. "Bu bir kızlar okulu. Erkekleri içeri almıyorlar." Şahin Hanım 25 yaş dolaylarında görünüyordu ve çadırına karşın çekici bir kadın olduğu belliydi. Gözlük takıyordu. Oysa İran'da gözlük takan kadın çok azdı. El kol hareketleri ve tek tük Farsça sözcükle olabildiğince anlaşmaya çalışıyorduk. Okulun durumu beni dehşete düşürdü. Koridorda Ayetullah'ın tehdit eden fotoğrafıyla birlikte savaşla ilgili bir sürü afiş asılıydı. Afişlerdeki askerlerin hepsinin kafasında kanlı birer sargı vardı ve gururlu bir ifadeyle tüfek elde ayakta durmuşlardı. Öğrenciler uzun sıralar üzerinde sıkış sıkış oturuyorlardı. Farsçayı çok az anlıyordum ama eğitim yöntemini anlamakta hiç gecikmedim. Bütün yaptıkları ezberdi. Başlarındaki öğretmen makamla bir cümle okuyor, kızlar da hep bir ağızdan bu cümleyi yineliyorlardı. Eğitim sistemi olarak bu gördüğümün beter bir şey olduğunu düşünüyordum ama tuvaletleri görünce tam anlamıyla dilim tutuldu. 500 öğrenci tek bir tuvaleti kullanıyordu. Açık pencereden içeri rüzgar, yağmur, kar, sinek ve sivrisinekler doluşuyordu. Tuvalet desen yerde bir delikten oluşmuştu. Öğrencilerin birçoğunun deliğe isabet ettirememiş olduğu belirgindi. Tuvalet kağıdı yerine ise buz gibi bir su akıyordu.